Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz gazeteci Barış Soydan. Barış Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Uzun zaman oldu, ekonomide çok şey değişti. Ama değişmeyen bazı şeyler de var tabii. Seçime gidiyoruz, yine Türkiye'nin bir seçim arifesinde. Ama biz bugün farklı bir şey konuşacağız. Altını ve Bitcoin'i konuşacağız. Son dönemde rekor kıran iki finansal araç diyebiliriz. Altın hem tabii ki onsta rekor kırıyor, 2200'lere kadar geldi ama gram altında dolar etkisiyle daha da hızlı bir artış var. Bunları konuşacağız. Bir de tüm zamanın rekorunu kıran Bitcoin'i soracağım size. Bitcoin'de ne oluyor, ne olacak onları konuşacağız. İstiyorsanız altına başlayalım. 9 günlük rekor serüveni vardı. Sürekli her gün rekorunu tazeleyen bir dolar vardı. Biz bu yayını yapmadan yani sıra günü ABD enflasyonu açıklandı. Beklentilerden daha yüksek yani bir ABD enflasyonu altındaki rekor trendini en azından durdurdu. Önce şunu sorayım, bu trend tersine mi döndü yoksa bir mola mı verdi?
Bu bir mola sadece. Yani çünkü zaten dün açıklanan işte Amerikan enflasyonu beklentilerin o kadar az üzerinde ki çok çok az. 0.1 üzerinde, çekirdek taraf yine beklentinin yıllıkta ve aylıkta da öyle %0.1 üzerinde. Çok böyle bir şey yok, tam tersine hani yorumlara bakınca İşte bir takım kalemlerde bir inatçılık var gibi gözüküyor ama bir kere bu yani yukarı yönlü sürprizin bir sebebi şey enerji fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki şey tırmanış. Diğer yandan barınma enflasyonu evet orada hala bir katılık var gibi ama onun dışında bütün aslında kategorilerde düşüşler var. Yani aslında Amerika'da enflasyon düşüyor. Tamam çok daha hızlı da düşebilirdi veya beklendiği gibi gelse daha iyi olacaktı altın ve gümüş açısından öyle olmadı. Ama dün biliyorsun veri açıklandıktan sonra Amerikan borsaları yükseldi. Bu veriyi çok şey yapmadılar, umursamadılar. Bunun da sebebi çünkü beklenti üzerinde dediğimiz şeyin çok çok sınırlı bir marjı olması. 0.1'den bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki ana hikaye şey Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu sene faiz indirimlerine başlayacağı. Yani bu parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiği hikayesi. Bu hikaye altını zaten yukarıya doğru itiyor. Rally'nin arkasında da bu var. Bu sene oluyor, başlaması bekleniyor. Bu dünkü enflasyon verisi öncesinde ondan bir gün önce Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yani onun öngörüsü Haziran'da daha önce indirimlerin başlayacağı aya dair tahmini Mayıs'a çekti. Önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen ikinci yarıya kalmadan bu olasılık elbette var, gecikebilir de. Ama şimdi Jerome Powell da geçtiğimiz hafta kongrede iki konuşma yaptı. O da yine onun konuşmasına da baktığımızda çok uzak olmayan bir tarihte başlayacağı havasını veriyor bize. Bu da tabii ki altını ve gümüşü destekliyor. Çünkü Fed'in indirimleri başladığında doların ve dolar cinsinden varlıkların cazibesi azalmaya başlayacak. Yani bir ara dediğim hani şunun şurasında 1,5 ay önce falan Amerika'da 10 yıllık devlet tahvillerinin faizi %5'i de geçti uzun bir aradan sonra. O tabii ki yani %5 çok risksiz, çok iyi bir getiri bazı yatırımcılar açısından. Dolayısıyla öyle dönemlerde yani Amerikan varlıkların getirisinin yükseldiği dönemlerde doların cazibesi artıyor. Ama önümüzdeki dönemde bu tablo değişecek. Zaten değişmeye başladı şimdiden. Faiz indirimleri Amerika'da Fed'in yapacağı indirimler önümüzdeki dönemde dolar varlıklarının cazibesini azaltacak ve bir getiri arayışı ortaya çıkacak. Fakat bu arada doların rakibi olan altına ve gümüşe kıymetli metallere yarayacak bu iş. İşte bu beklenti altını yukarıya itiyor. Bu uzun zamandır aslında süre gelen bir hikaye. Geçen sene yine bunun etkisiyle yükseldi, sonra durakladı. Bir ara ya Fed galiba beklendiği kadar erken bir tarihte başlamayacak diye piyasalar düşünmeye başladı. Veriler kötü gelince yani enflasyon ve istihdam tarafı. Onun etkisi tekrar düştü. Ons altın 2000 doların üzerine çıktı. Sonra 1980 dolara kadar gevşedi geçtiğimiz haftalarda çok da uzak olmayan tarihte. Sonra fakat anlaşılınca yani veriler de bu arada enflasyon düşmeye başladığını, daha doğrusu düşüşün beklendiği gibi devam ettiğini gösterince 2 hafta önce tüketim harcamaları fiyat endeksi mesela tam beklendiği gibi gelmişti. İkinci enflasyon verisi. Ardından geçen hafta tarım dışı istihdam işsizliğin arttığını, ücret artışlarındaki şeyin yavaşladığını gösterdi. Bütün bunlar altını destekliyor. Altındaki rally'nin arkasında bu var. Bir. Ama bir sebep daha var biliyorsun. Bunu da vurgulamak lazım. Altın aynı zamanda bu jeopolitik riskten de çok olumlu etkileniyor. Şöyle yani böyle hani dünyada endişenin korkunun arttığı dönemlerde işte savaş korkusu, savaş endişesinin arttığı dönemlerde altına ve gümüşe bir güvenli liman talebi geliyor. Aslında dolara da geliyor. Bunlar güvenli liman ya. Hani Amerika dünya batsa Amerika batmaz diye düşünülüyor. Ama altın ve gümüşün de işte böyle savaş dönemlerinde tasarrufu koruduğu insanlık tarihi de sabit. Böyle dönemlerde yükseldiği de biliniyor. Yakın dönemden de bunu biliyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı patladığında bir rally, kısa bir rally oldu altında. 2070 dolara kadar çıkmıştı. Sonra tekrar düştü. 1800 hatta 1800 doların altına indi. Daha önce pandemi ilk günlerinde yine endişe ortaya çıktı. Güvenli liman talebi ile yine yükseldi ons altın. Ve daha önce de yani işte yakın son yarım yüzyıla falan baktığımızda da aslında hatta son yüzyıla baktığımızda da hep benzeri örüntüyü görüyoruz. Mesela 70'lerin sonunda 1978-80 arasında İran'da Şah'ın devrilmesi, işte Hümeyni'nin gelmesi, o süreçte Amerika ile İran'ın bir çatışmanın eşiğine sürüklenmesi, ons altının 550 dolarlardan 850 dolara kadar yani oransal olarak çok müthiş bir artış yükselmesine yol açmıştı. Şimdi bu yani ikinci sebep de bu altındaki rally nereden çıktı durup dururken diye baktığımızda birinci sebep Amerikan Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimleri. İkincisi de şu an dünyada jeopolitik riskin çok yüksek olması. Gazze'de savaş var, Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı var. Putin sürekli nükleer silahlardan bahseden düzenli aralıklarda konuşmalar yapıyor, açıklamalar yapıyor. Geçen hafta mesela New York Times'ta bir haber çıktı, bir yazı daha doğrusu. 2021 yılında Rusya, Ukrayna'da 2021'in sonunda taktik nükleer silah kullanma kararı vermiş. CIA bunu dinlemiş, dinlemeye takılmış. Ve Amerika, Çin, bu arada Türkiye'nin ortak çabasıyla engellenebilmiş, diplomatik çabasıyla nükleer saldırısı Rusya'nın. Bu çok yeni bir haber. Amerika'nın en etkili gazetesi biliyorsun New York Times. Evet. Şimdi böyle haberler çıktıkça sağda solda, Gazze Savaşı sürdükçe, işte Yemen'deki Hutiler Kızıldeniz'den geçen gemilere füze saldırıları yaptıkça filan endişeler çok artıyor. Acaba bir savaş filan mı çıkacak? Hani Orta Doğu'da bir savaş mı çıkar ya da Rusya-Ukrayna Savaşı daha da yayılır mı? Ne olur? Endişelerin artması altını ve gümüşü yine yukarıya itiyor. Bir de buna şeyi ekleyelim bu arada, niye altın yükseliyor sorusu. Bir de merkez bankaları da büyük alım yapmaya başladılar son 200 senedir. Eskiden böyle değildi ama son 200 senedir bayağı özellikle Çin Merkez Bankası'nın çok ciddi bir altın alımı var. Her sene düzenli olarak altın alımı yapıyor, bayağı bir altın alımı yapıyor. Bunun da sebeplerine dair şeyler muhtelif. Bir tarafta şimdi dünya bir soğuk savaş iklimine girdi biliyorsun ve şimdi artık iki kutup var, Çin ve Amerika. Çin var yani yeni süper güç ve Çin'in rezervleri çok büyük oranda Amerikan tahvillerinden oluşuyordu. Şimdi onun payını azaltmak istiyor. Altından başka bir alternatif yok. Yani doların alternatifi euro değil şu anda. Başka bir para birimi de değil. Altın. Altının payını arttırıyor. Bir de bu arada son olarak onu da ekleyelim. Çin'deki bu ekonomik kriz, daha doğrusu sıkıntı, kriz demeyelim de emlak sektörünün batması filan. Orada Çin halkının da altına yuan yerine altını tıpkı Türkiye'de olduğu gibi orada da kendi para birimlerine güvenmemelerine ve altına yönelmelerine yol açmış. Bu konuda değerlendirmeler vardı geçtiğimiz haftalarda. O da yine Çin Merkez Bankası'nın altını almaya itiyor. Yani bayağı böyle çok somut altın rallisi nereden çıktı dedirtmeyecek. Tane çok çok çok somut gerekçe görüyoruz.
Bir de tabii önümüzdeki süreçte bir de ABD seçimleri var.
Evet.
Trump'ın gelme ihtimali var. Bu belki çok Rusya-ABD ilişkilerinde farklı bir şeye götürebilir ama sonuçta ne olursa olsun dünya için Trump bir risk siyasi kriz bakımından.
Kesinlikle. Tabii bir sebep de bu zaten. Yani işte Kasım'da seçim var. Trump'ın gelme ihtimali çok yüksek. Gelirse bütün ithalata %10 vergi %10 daha vergi koyacağım dedi. Sürekli Çin üzerinden siyaset yapmayı sürdürüyor. Yani gerginlik belli ki artacak. Yani Trump demek Çin'le Amerika gerginliğinin artacak olması demek. Ayrıca mesela Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteğini çekecek Amerika. O da çok büyük bir belirsizlik. Çünkü o zaman Avrupa başına kalacak. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsun yine geçtiğimiz haftalarda bundan 2-3 hafta önce dedi ki Rusya'da asker bulundurma olasılığını değerlendirmemiz lazım dedi. Bayağı Avrupa askerlerinden bahsediyor. Avrupalı askerler Ukrayna'ya yardımcı olmak için orada bulunsunlar dedi. Sonra bunu Almanya yok öyle bir şey falan diye reddetti ama yani Avrupa'nın en ikinci devletinin Cumhurbaşkanı bu olasılığı bir kere masanın üzerine koydu. Ve orada asker bulundurmak demek o savaşın daha yayılma ve en azından şiddetlenme riski demek. Bütün bunlar bayağı risk aslında. Yani 2024 senesi zaten risk zaten sene başında öyle bir şeyde okumuştum. Şöyle deniyordu. 2020 pandemi senesiydi. 2021 pandemiden çıkış senesiydi. 2022 Fed'in faiz arttırımlarında gaza bastığı seneydi. Nitekim Amerikan borsaları ayı piyasasına girdi. İşte kripto paralar çok sert düştü filan. 2024 bu senede jeopolitik risk yılı olabilir. Bütün bu saydığımız sebeplerde işte bu sene Trump başkanlık seçimi var. Orta Doğu'da savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bu arada Çin'le Tayvan arasında bir kriz var. Bir gün o da patlayacak belli ki. Bütün bunlar 2024'ü jeopolitik risk yılı yapmaya aday diye bir yorum okumuştum. Bayağı hani evet. Yatırım bankalarından birinin değerlendirmesiydi. Sonuçta herkes bunu görüyor zaten.
Tabii, tabii.
Bu da altına da gümüşe talep getiriyor.
Evet. Herhalde bizim ülke ekonomisi olarak en istemeyeceğimiz şey jeopolitik riskte, küresel krizde. Onu da kaldıracak gücümüz yok.
Evet ve tabii şimdi bunun şöyle bir sonucu var. Altın yükseldi. Altın yükselince biliyorsun bizim halkımız altını çok sever.
Tam da onu soracaktım. Türkiye'deki evet, altın piyasasında ne durumda? Kapalı çarşıda evet. Altın kalmadığı söyleniyor. Talebin çok yüksek olduğu söyleniyor.
Evet, okudum. Şeyde nasıl bir ekonomide
evet,
şey vardı.
Evet.
Kuyumcuların işte oda başkanları da falan konuşmuşlar. Altın kalmamış kuyumcularda. Çünkü bir kere altının yükseldiği dönemlerde zaten bizim halkımız altına hücum ediyor. Hep öyle ya. Hani altın yükseliyor ve daha da yükselecek, daha da gidecek diye herkes gidip altın alıp hani bu yükselişten faydalanmaya çalışıyor kendince. Haksız oldukları da söyleyemez çünkü mevduat faizi çok düşük Türkiye'de. Yani altın alana sen niye altın alıyorsun deme hakkı bence yok. Kimsenin yok. Onun demesi için kendinde o hakkı bulması için mevduat faizini gerçek enflasyona getirmesi lazım ki o zaman sorabilir işte kardeşim niye hala altın alıyorsun? Enflasyonun altında mevduat faizi var. Ne yapsın insanlar? Dövizi de tutmuşsun. Halk bir de üstelik hani yüzyıllardan beri Türkiye'de hani altın sevilir. Altına yönelim mi ben anlıyorum. Yani anlaşılabilir. Fakat burada tabii şey biraz sürpriz oldu. Altın rallisi de Türkiye'de altına hücumu arttırdı. Altın rallisi hesapta yoktu diyeceğim ama aslında hesapta da vardı ya. Yani şimdi bu ekonomi yönetimi açısından bu ne kadar öngörülemez bir gelişme çok bilemiyorum. Çünkü yani bu Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı ta bir seneden beri konuşuluyor. Fed'in faiz indirimlerine başladığında altının yükseleceği ta bir seneden beri konuşuluyor. Yine herkes biliyor ki altın yükseldiğinde Türkiye'de insanlar altın almaya koşar. Bunu da biliniyor.
Evet.
Şimdi bunu da yani bunu da hesaplaması gereken bence ekonomi yönetimiydi. Yani bu altın çılgınlığını bence kestirebilir bir durum bu. Böyle çok şey değil yani.
Bir de şey de var. Barış Bey tabii yani altın alınca Türkiye'de gram altın işte fiziki altın veya banka hesaplarına dövize karşı da kendinizi biraz korumuş olursunuz. KKM'den de çıkış var. Yani oradan çıkan insanların da altına yönelmek için birçok sebep var Türkiye'de.
Birçok sebep var. Evet. Türk TL'den dönüşümü KKM bitti. Evet. Oradan çıkan insanlar ne yapsın? Bir kısmı TL'ye geçiyor, bir kısmı altın alıyor.
Bir de altın ithalatında kota var tabii, onu da söylemek lazım.
Evet, altın ithalatında kota var. O da büyük bir soru işareti şu açıdan. Şimdi altın ithalatında büyük bir düşüş var gibi gözüküyor. Türkiye zaten cari açıktaki kapanmanın önemli tarafında o var. Biz geçen senenin Ocak ayında 2023'ün Ocağında Türkiye 5 milyar dolardan fazla altın artı kıymetli metal ithal etmiş. Bu yılın Ocak ayında 1.3 milyar dolarlık ithalat yapmışız. İnanılmaz bir düşüş var altın ithalatında. Bunun sebebi tabii ki bizim halkımızın altından vazgeçmesi değil. Bunun sebebi altın ithalatına getirilen kota. Yani bunun ismi de aslında, evet. Bunun da ismini koyalım, sermaye kontrolü. Sermaye kontrolü uygulanıyor altına. Ama şimdi burada şöyle bir şey var, sen de duyuyorsundur. Altın kaçakçılığında büyük bir patlama yaşandığı söylentisi var. İşte Dubai üzerinden insanlar altın zincirler ve çünkü 3000 dolar fark var şu anda kilogramda. Altında dünya piyasasıyla Türkiye'deki fiziki piyasa arasında 3000 dolar fark olduğunu söylüyorlar. 3000 dolar da iyi para yani. Hani 2 yani 5 kilo getirse hani hesaplayınca iyi para çıkıyor. Bu nedenle çok büyük bir şu anda altın kaçağında artış var diye ben duyuyorum farklı kaynaklardan. Bu da şimdi cari açıkta gözükmüyor tabii. Ya acaba cari açık verisi ne kadar doğru? Yani bu da bence yine büyük bir soru işareti.
Bir zamanlar döviz piyasasında olan esasında seçim öncesinde döviz piyasasında da birçok kısıtlama getirilmişti. O da kapalı çarşıda biliyorsunuz farklı fotoğraflara sebep evet. olmuştu, görüntüye sebep olmuştu. Bu tip şeyler kısıtlama yapıyor ekonomi yönetimi farklı alanlarda. Peki şimdi sonlara geldik. Sonlara gelmişken Bitcoin'de konuşalım.
Evet.
Bir diğer rekor kıran yatırım aracı diyelim. Şimdi 72 bin dolara geçti. 73 bine dayandı hatta. 2024 yılında %70 Yani şunun şurasında 2 ayı anca geçirdik. 2 ayı biraz fazlası geçti ve %70 artış oldu. Bitcoin çok yakından, kripto para çok yakından takip etmeyenler Bitcoin deyince aklına büyük çöktüğü zaman geliyor muhtemelen en son. 2022 yılında mıydı? 2022 yılında.
Evet.
O zamandan bir evet toparlanması bekleyen vardı. Bir daha toparlanmaz diyen vardı. Ama yavaş yavaş toparlandı ve 2024 yılında da adeta uçuşa geçti. Onun nedenlerini rica edeyim. Bir de sonra bundan sonra ne olacak sizce? Onu sorayım.
2022'de biliyorsun yine bu Fed'in faiz artırımlarıyla düşmüştü Bitcoin. Yani demin konuştuğumuz mevzu. O sırada altın da düştü. Amerikan borsaları da düştü. Nasdaq teknoloji hisseleri de düştü. Bitcoin de düştü.
Düştü.
Bitcoin daha hızlı düştü.
Daha
hızlı çıktı. O zaman 69 bin dolardan 16 bin dolara kadar indi. Ama daha da fazla inmedi. O dönemde şimdi şöyle bir şey var biliyorsun. Bitcoin bir dolandırıcılık mıdır? Değil midir? Hani bu bir dolandırıcılık olduğunu söyleyen çok ciddi elbette. Hani iktisatçılar, ekonomistler, benim de yani saygı duyduğum abilerim diyeyim. Türkiye'de de var, dünyada da var ama ben buna katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani arkada gerçekten bir teknoloji var. İşte bu blok zincir olgusu. Blok zincir de merkeziyetsiz uygulamalara imkan tanıyan gerçekten çok önemli bir teknoloji. Bu merkeziyetsiz finans denilen şey. Yani mesela Türkiye'den Amerika'ya, Almanya'ya Swift sistemine ihtiyaç duymadan çok çok düşük komisyon maliyette para gönderme imkanı var şimdi. Yani bu bir teknoloji. Şimdi bu tümüyle boş, hani bu tümüyle bir Ponzi zinciri falan diyecek bir şey yok. Arkada mesela bu var. Sadece bu yok ki. Sadece merkeziyetsiz finans değil. Merkeziyetsiz o kadar çok uygulama var ki. Merkeziyetsiz sağlık uygulamaları, merkeziyetsiz eğitim uygulamalarına kadar. Ve bunlar daha yeni yeni gelişiyorlar. Şu anda merkezi otoritelerin olan ihtiyacı birçok sektörde azaltmaya başladı zaten. Bankalar bundan olumsuz etkilenecekler önümüzdeki dönemde. Her ne kadar işte sıkı düzenlemeler de bunu engellemeye çalışıyor olsalar da. Kullanım alanı yani bir değiş tokuş aracı mı? Aslında alışveriş yapmak da mümkün ama yasaklandı işte biliyorsun. Türkiye'de de yasaklandı. Bir şey yani daha önce vardı. Yani önce uygulamalarını görmeye başlamıştık Türkiye'de. Ama sonuçta arkada bir teknoloji var. Ve o teknoloji üzerindeki tokenlar var. Bunların bir kısmı tabii ki balon. Bunların bir kısmı ortadan kaybolacak, yok olacak. Bu meme coinler denilen pip coin filan bunlar tabii ki hiçbir şey yok. Arkada hiçbir teknolojisi filan yok. Ama yani dünyada da işte milyonlarca insanın gündemindeki enstrüman ama çok riskli olduklarını tabii ki vurgulamak lazım. Yani kripto paralar çok riskli. Meme coinler yani arkasında teknoloji olmayan kripto paralar çok ondan daha da riskli. Fakat burada bir teknoloji olduğunu söylemek lazım ve bu teknoloji gelişiyor. Önümüzdeki dönemde daha da gelişecek. Yani bu merkeziyetsiz uygulamaların sayısı artacak, kullanımı artacak, yasalar çıkacak. Ülkeler, devletler bunları yasalarla düzenleyecekler. Türkiye'de şimdi bir yasanın eli kulağında. Başka ülkelerde de Avrupa Birliği çıkardı bir mevzuat düzenlemesini çıkardı. Başka ülkelerde de arka arka düzenlemeleri yapılacak. Yani bu yavaş yavaş şu anda çok böyle yeni bir teknoloji yavaş yavaş olgunlaşacak. Olgunlaştıkça yaygınlığı, kullanımı artacak. Kullanımının artması da tokenlarının yani bu blok zincirler üzerindeki tokenların yani bizim bildiğimiz kripto paraların değerlerini arttıracak. Her ne kadar ara ara çok sert düşüşler görebilecek olsak da. Şimdi burada dolayısıyla burada da aslında altındaki hikaye gibi Bitcoin'in yükselişinde de şaşıracak bir şey yok. Ama tabii burada da kısa dönemde yani bu yükselişi tetikleyen dinamik olgular var. Bunun en önemlisi de Bitcoin'de altında nasıl Fed'e dair faiz indirim beklentisi ise Bitcoin tarafında da bu Amerika'da 11 Ocak'ta yürürlüğe giren Bitcoin endeks fonları, ETF'leri. Bu ne demek ETF? Yani Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonları. Bizim bildiğimiz Türkiye'deki işte yatırım fonu benzeri varlıklar, enstrümanlar. Orada Bitcoin almadan fon alarak hem de o fonu BlackRock gibi, Fidelity gibi çok ciddi şirketlerden Amerika'da herkesin tanıdığı işte bizdeki İş Bankası, Yapı Kredi Bankası filan gibi hani o derece tanınan kurumlardan alarak, güvenerek, üstelik düzenlenmiş, yasal olarak düzenlenmiş kurumlardan bir alandan düzenlenmiş bir ürünü alarak yatırım yapma imkanı sağlayan ürünlerdi. Daha önce Amerika'da yoktu spot fiyata dayalı ETF'ler, şimdi var ve büyük bir para girişi başladı ve hatta bu fonlara para girişi beklentilerin de üzerinde gidiyor. Dün mesela yani seninle bu yayını yaptığımız günün bir gece öncesi her gün şeye gün sonunda bakıyoruz ne kadar para girmiş bu fonlara. Dün rekor kırdı. BlackRock'ın fonuna 1 milyar dolar bir günde 1 milyar dolardan fazla para girmiş. Yani 1 milyar dolardan fazla bu fondan alınmış ve bu arada diğerlerine de para girişi var diye filan. Yani çok böyle hani sürpriz bir para girişi var. Bu sürdükçe Bitcoin'in fiyatı yükselecek. Bir noktada buradan para çıkışları başlar mı? Olabilir. Yani çünkü Bitcoin sadece kendi dinamiklerinden değil dış dinamiklerden de etkileniyor. Demin hani 2022'de neden 69 bin dolardan 16 bin dolara düştü? Fed'in faiz arttırımları sebebiyle düştü. Yeniden makroekonomik ortam ters kripto paraların istemeyeceği bir şekilde bürünürse yeniden düşüşler görebiliriz. Yani risk iştahı düşerse bütün dünyada en riskli varlıklar kripto paralar olduğu için en çok düşüş de onda olur.
Tıpkı yani
risk risk iştahıyla biraz yakından ilişkili bu. Şimdi mesela şu anda sadece kripto paralar değil biliyorsun teknoloji hisseleri de Amerika'da rally yapıyor.
Türkiye'de.
Türkiye'de çok haklısın. Türkiye'de mesela son bir seneye baktığımda ben %1000 artan teknoloji hisseleri var. Şirketleri var. %1000 yani %1000 inanılmaz bir oran. Amerika'da Nvidia son baktığımda %300'e yakındı. Bir senede dolar bazındaki
dolar
artış.
Dolar bazında inanılmaz.
Her şey yükseliyor. Onlar yükselirken kripto paralar niye yükseliyor diye sormak bence biraz saçma bir soru. Yani kripto paralar da onlar da yükselirse kripto paralar yükselmesin. Ama şimdi orada da bir şey riskini unutmamak lazım. Bir süredir de yani ben şeyi böyle her gün şey yorumları çıkıyor. Ya çok hızlı gitti bu Amerikan hisseleri, borsaları yani bir noktada şey olacak.
Düzeltme yapacak.
Bir düzeltme yapacak. Bir balon var. Bir köpük var. Bu köpük patlar yakında. Diyen yorumlar okuyorum. Bir köpük eğer varsa ve patlarsa o tabii ki şeyi etkileyebilir. Kripto paralarda bir düşüşe yol açabilir. Ama yani uzun vadede yönün ben yukarı olduğunu düşünüyorum. Kripto özellikle de Bitcoin'de yani ciddi projesi olan kripto paralarda. Şimdi Bitcoin'de tabii bir olgu daha var biliyorsun. Bitcoin'i çok bence değerli kılan bir olgu. 21 milyon adet Bitcoin üretilecek.
Evet,
sınır orada bitecek. Ve bu da 2100 işte 2140 yılı falan gibi öyle bir tarihte son Bitcoin'ler üretilecek. Ama şu anda zaten 16 milyon civarı üretilmiş durumda. Bunların bir kısmı kayıp. Nerede oldu bilinmiyor. Bir kısmı işte hackerlar çalmış. Bir kısmı falan yani böyle arzda bir problem var. Bitcoin'in sayısı sınırlı. Bunu kuran işte Satoshi Nakamoto biliyorsun. Bitcoin arkasındaki kişi veya kişiler kim oldu hala bilinmiyor. En başta teknolojiyi böyle kurmuş. Ve gerçekten bunu bilerek mi yaptı bilmiyorum ama yani bir noktada arzı bitireceği için ortada Bitcoin kalmayacağı için giderek de azalacak. İnanılmaz o Bitcoin'in şeyinde yani talep yükseliyor ve yüksek bir talep var ama arzı azalıyor. O Bitcoin'e aslında çok büyük bir değer sağlayan bir olgu. Her ne kadar Bitcoin'in içsel bir değeri yoktur deniliyor olsa da bir yandan da Bitcoin dijital altın diyenler var biliyorsun. Temel sebebi bu. Yani Bitcoin'in çünkü sınırlı olması. Yani tıpkı altın gibi altında da madenlerin çıkarabileceği altın şeyi sınırlı ama Bitcoin'de bitecek yani bir noktada bitecek. Bu da Bitcoin'i sahiden de yani arz kaynağı kara borsaya düşme olasılığı var. Bu da Bitcoin'e bir hani değer sağlayan bir olgu. Bu önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatını işte buna bağlı yarılanma falan gibi takım teknik şeyler yani. Bitcoin sayısını nasıl azalıyor? İşte yarılanmalar oluyor. Her yarılanmada şimdi Nisan'ın sonunda bir tane olacak. Her yarılanmada azalıyor madencilerin şeyi falan filan. Yani öyle öyle Bitcoin arzı azalacak. Ama azalacak.
Evet.
Azaldıkça da talep eğer düşmezse o zaman Bitcoin hani iktisatın temel kuralı arz talep. Talep sabit ya da artıyor hatta. Ama arz artmıyor. Aynı oranda artmıyor. Hatta düşecek belki de bir noktada. O zaman fiyatının yukarıya gideceğini görebiliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Barış Bey. Yolanı Bitcoin'i, kriptoyu konuştuk. İkisini de...
İkisinin de ortak bir özelliği var. O da ikisinin de şeyin dışında olması. Hükmi paralar. Yani ikisi de devletlerin dışında olması. Yani bu hükmi yöneticilerin ekonomi politikalarıyla yön veremedikleri varlıklar olması.
Belki de o yüzden çok ilgi çekiyor insanlar.
Galiba hani Bitcoin'in Türkiye, Arjantin gibi ülkelerde çok ilgi çekmesinin sebebi bence bu. Altının da işte Çin'de mesela insanların altın almasının da sebebi bence bu.
Çok toplumsal ve siyasi sebepleri var. Sadece ekonomik değil tabii onun arkasındaki şey. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Sizinle altını ve Bitcoin'i konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Başka programda görüşmek umuduyla.
Teşekkürler.